Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir Oto Gündem'le karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sizlere hemen programımızın başında bir şey hatırlatmak istiyoruz. Eğer programımızı daha önce izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen bizlere yorumlarda, kanala abone olarak, emoji göndererek, bu linki bir arkadaşınızla paylaşarak veya Twitter'da veya benzeri başka platformlarda paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bunun için teşekkür ediyoruz ve yapıcı eleştirilerinizi de bekliyoruz. Yani işte böyle bakın dili dönmüyor, niye konuşuyor diyecekseniz ben tam zamanı işte burada diyebilirsiniz diyorum. Ve hemen sevgili Barış Şankaya dönüyorum. Evet, yine Donover'deki haftada yoğun bir haftada otomotiv gündeminin dolu olduğu bir haftadayız aslında. Ama bunların içerisinden süzdüğün haberlerle karşınızdayız. Neler var bu hafta? Hemen kapak haberimizden başlayabiliriz dilersen.
Evet, dediğin gibi her hafta olduğu gibi yine güzel bir giriş yaptın abi. Teşekkür ederim. Dediğin gibi bu hafta güzel haberlerimiz var. İlk haberimiz Tesla'dan. Zaten video izleyenlerin kapaktan da göreceği üzere. Neyle ilgili? Tesla'nın ucuz elektrikli otomobili. Tabii şimdi burada şey diyebilirsiniz. Kime göre, neye göre ucuz? Acaba bize göre ucuz olacak mı diye. Ama tabii ki bunu Kuzey Amerika pazarı için veya işte Avrupa pazarı için konuşabiliriz. Türkiye için geldiğinde acaba ne durumda olacak fiyatlar? Veya işte koşullar, vergiler gibi birçok etmene bağlı olarak ucuz olarak nitelendirebiliriz. O yüzden şimdi genel olarak ucuz ibaresini kullanıyoruz.
Fotoğrafa bu bakınca hiç ucuz gibi görünmüyor bu arada Barış. Yani bir haber okumadım şu an ama yani fotoğrafa baksam sanki yani böyle bir ucuz olacak bir araba yapmamışlar gibi görünüyor.
Ya şöyle, fotoğraf zaten şu anda otomobilin tasarımına ilişkin net bir görsel, net bir fotoğraf yakalanmış bir şey yok. Tabii. Zaten burada kullandığımız görseller de şimdiye kadar tahmini olarak veya işte pay haberlerde paylaşılan bilgilerden yola çıkılmış render görüntüler.
Meşhur iPhone 26, iPhone 27 çıkıyor, iPhone 50 böyle evet. Olacak gibi diyorsun. Bu da Model Q böyle olacak diye yapılan tasarımlar. Tabii olmayınca mecburen evet doğru.
Ha. Evet ama aklımızda az çok şöyle fikirler var. Biliyorsun Tesla geçtiğimiz aylarda işte otonom robotaksi olarak adlandırdığı evet. Cybercab modelini tanıttı. Onunla böyle güzel bir tasarım dili geldi. Aslında Cybertruck'la başlattığı tasarım dilini biraz Cybercab'le hatlarını yumuşatarak devam ettirmiş oldu. Bu Model Q'nun da aynı tasarım dilini böyle kompakt kendi segmentine taşıyacağı söyleniyor. Buradan İşte tam olarak gövde hatlarını bilemesek de kompakt bir hatchback olarak işte ön tarafta biraz daha keskin bir tasarım. Cybercab'deki boydan boya uzanan ışık imzası, arka tarafta yine keza öyle boydan boya uzanan aydınlatmalar ki Model Y'nin Juniper kod adıyla bilinen versiyonu da orada net görmüştük zaten. Yeni Model Y arka tarafında boydan boya uzanan LED stoplarla beraber geliyor. Belki aynı şekilde Model Q'ya da bu uygulanabilir. Böyle bir tasarım göreceğiz ama dediğim gibi hani şu an biraz gözümüzde canlandırıyoruz. Ama şunu da söylemek lazım. 2025 yılı Tesla'nın güzel haberleri olacak. Az önce bahsettiğim Model Y Juniper var. İşte bu Model Q var. Onları belki eş zamanlı olarak belki farklı etkinliklerde tanıtabilir. Ama 2025 yılının Tesla açısından güzel haberlerle geçeceğini söyleyebiliriz. Şimdi şuna gelelim hemen. Model Q ile ilgili haberler var dedik. Paylaşılmış yeni detaylar var dedik. Bu detaylar neler? Ondan bahsetmek lütfen istiyorum biraz. Biliyorsun Elon Musk geçtiğimiz aylarda yaklaşık 1-1,5 ay falan oluyor sanırım. Bir açıklama yapmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden ya işte 25 bin dolarlık veya 30 bin doların altında kompakt bir elektrikli araç üretmek çok da mantıklı bir şey değil şeklinde bir açıklama yaparak aslında böyle ucuz elektrikli otomobil bekleyenleri biraz üzmüştü. Ama Elon Musk'ın biliyorsun yani hani şimdi başka bir tabiri var ama burada kullanmak istemiyorum. A deyip B çıktığı veya C çıktığı durumlar da oluyor. O yüzden şimdi Elon Musk o şekilde dedi ama arkasından hemen şöyle baktığımız zaman bu açıklamayı kim yapmış? Tesla'nın yatırımcı ilişkileri başkanı Travis Axelrod isimli yatırımcı ilişkileri başkanı katıldığı bir yatırımcı toplantısında bu otomobille ilgili net bilgiler vermiş. Hatta otomobili de Model Q olarak isimlendirmiş bu açıklamasında. Neleri görüyoruz? Önemli detaylar şunlar. Toplam uzunluğunun 3988 milimetre olacağını belirtmiş. Yani toplam uzunluk bakımından 4 metrenin biraz altında olduğunu evet. görüyoruz. Burada bir detay vardı işte bu Model Q'nun C segmenti civarında olmasını bekleyenler vardı ama bu ölçülerle B segmentinde kompakt bir araç olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz ki Model 3'e kıyasla %15 daha küçük ve %30 daha hafif olacağını belirtmiş burada Travis. Zaten %15 daha küçük olarak hesapladığında yaklaşık 4 metre civarına, yani kabaca hesapladığında evet, 4 metre civarına geliyor. Verilen ölçü aslında bunu az çok tutturuyor diyebiliriz. %30 hafif olması da tabii ki burada sunacağı menzil açısından çok daha iyi olacaktır. Zaten kompakt bir araç olacak, küçük bir araç olacak. Burada baktığımız zaman bu değerler aslında rayına tam oturuyor. Bu verilen daha önce çıkan haberlerle tam rayına oturuyor diyebiliriz. Volkswagen ID.3 gibi böyle kompakt modellerle rekabet edecek ama gördüğümüz kadarıyla onlardan biraz daha ufak olacak. Çünkü onlar C segmentinde yer alıyor. Model Q'da tek ve çift elektrik motorlu seçenekler olacak. Çift motorlar biliyorsun dört tekerlekten çekişli oluyor ön ve arka akslarda. Bununla beraber 53 kWh veya 75 kWh'lik lityum demir fosfat bataryalar kullanılacağı belirtiliyor ve bu bataryalarla 500 kilometreye kadar bir sürüş menzili vaat edeceği belirtiliyor. Yani bunlar aslında güzel detaylar. Lityum demir fosfat tarafında zaten işte Tesla'nın CATL ile bir anlaşma yaptığını biliyoruz. Onun ürettiği lityum demir fosfat bataryaları 2025 yılından itibaren kullanacağını biliyoruz. Büyük ihtimalle Model Q'da da bu önümüzdeki yıldan itibaren tanıtılacağı için bu bataryalar kullanılacak. Bunlar biliyorsun işte NMC'lere göre daha uzun ömürlü olmasıyla biliniyor. Enerji yoğunluğu tarafında tabii ki şeyleri oluyor, eksileri oluyor. Bu kaçınılmaz bir durum ama buna karşılık işte uzun ömür vaat ediyor. Şarj deşarj şeyleri, döngüleri daha fazla oluyor, daha uzun oluyor. Bir de maliyet açısından tabii ki onlara göre daha avantajlı oluyor. Model Q'nun da diğerlerine göre daha maliyetli bir araç olacağını düşünürsek zaten bu tarafta lityum demir fosfat batarya kullanılması son tüketici açısından da faydalı olacaktır. Neden? Onun maliyeti düşüreceği için doğrudan satış fiyatına da bu ekstra faydası olacak diyebiliriz burada. Model Q ile ilgili şimdilik verilen detaylar bu kadar ama güzel detaylar olduğunu söylemek lazım. Bence tabii ki ilerleyen süreçte 2025 yılının belki de ortalarında tanıtılacak veya daha sonra ikinci yarısında tanıtılacak bir modelden bahsediyoruz. Daha fazla detay büyük ihtimalle 2025 yılının ilk çeyreğinde itibaren önümüze çıkmaya başlayacaktır. Bununla ilgili daha gelişmeleri aktaracağız zaten.
Evet, yeni haberler gelecek. Tabii ben konsepti beğendim. Konsept render denemeleri güzel yapılmış. Bu tabii belli bir fikirden dolayı da çıkıyor. Ama tabii Cybercab'den dolayı bir fikir üretmek mümkün gerçekten. Ben de hani ucuz bir otomobil diye düşününce, çünkü işte iki kişilik bir şey de yapacaksan öyle yapmayacaktır tabii ama ondan bahsetmiyor. Dört kapılı bir şey gösteriyoruz burada ama belki hani ucuz derken iki kapılı yapacak diye bir şey yok. Çünkü taksilerin mantığında hani işte genelde bir yolcu taşıdığı için onu öyle ayarladığını biliyor.
Evet evet.
Ama şey bence güzel, yani fikir bence güzel böyle bakınca. Çünkü onların da o araçların da maliyetinin düşük olması lazım. İster istemez düşük maliyetli otomobil üretme noktasında bir bilgi birikimine sahip olacak. Ha, ya da yoksa Çin'e gitsin hemen öğrenir zaten diye hemen söyleyeyim yani. Ben beceremiyorum BYD yaptırıyorum dese mesela bir şey olmaz ya, yaptırabilirsin yani beni. Hemen orada daha ucuza araba üretmek sorununu çözebileceğim bir durum söz konusu. Yani 25 bin dolar dediğin şey yani Çin'de o büyük iyi para kanka diyebileceğim bir durum yani. O yüzden işler değişebilir diyorum orada. Peki ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum.
Yani şu anda şunu söyleyeyim, zaten biliyorsun Tesla BYD'nin ürettiği lityum demir fosfat bataryaları araçlarında kullanıyor. Ama 2025 itibariyle CATL'le bir anlaşma yaparak onun bataryalarını kullanacak. Yani aslında bu şu anda lityum demir fosfat bataryalar kullanılıyor Tesla'da. Bir de şunu eklemek istiyorum. Şimdi tamam düşük maliyetli bir ucuz araç yapacaksın ama Tesla'nın şunu yapmaması lazım. Zaten mevcut modellerindeki iç mekanda kullanılan malzeme kalitesi eleştirilirken ben evet, ucuz araç yapacağım, malzeme kalitesini biraz daha düşük tutayım derse burada sıkıntılar çıkabilir. Zaten hani trim konusunda Model 3 olsun Model Y olsun bu noktada eleştiriler alıyor kullanıcılardan. Bu konuda bazı serzenişler oluyor her tarafta. O yüzden Model Q'da en azından burada malzeme kalitesi açısından düşürmemesi lazım.
Yani belki diğerlerini yükseltip bunu onların seviyesine yaparsa olabilir. Çünkü hani kabul edilebilir bir seviyede tutmak için belki de bu dediğin geçerli. Evet, bu bahsettikleri ben de kısa bir test zamanında bunu hissetmiştim. Demek ki bundan dolayıymış. Peki hemen bir başka araca gidiyoruz. Bu sefer Japonya tarafına doğru. Yeni Toyota Urban Cruiser tanıtılmış.
Evet.
Bir elektrikli SUV dünyasına yeni soluk. Japon tarafından elektrikli SUV dünyasına yeni soluk. Hadi bakalım nasıl bir haber? Neler var? İlginç, güzel bir şey var mı? Fiyat nedir diye merak ediyorum.
Şimdi hep Toyota'nın böyle zaten her zaman konuşuyoruz. Elektrikli araç yarışında geride mi kaldı? Evet. İşte hani bu konuda model çıkarmıyor. Çıkardıkları da tutulmuyor. Biliyorsun BZ4X'i çıkardılar. İşte elektrikli araç dünyasında pek konuştuğumuz modellerden bir tanesi değil açıkçası. Evet. Hani bu tarafta. Çin tarafında bu arada Avrupa'da hani böyle geride kalırken Çin tarafında yeni modeller çıkarıyor. Sedan model çıkardı. Başka bir BZ3X isimli bir tane SUV model çıkardı. Çin tarafına böyle bir şeyi var. Demek ki hani Toyota burada şey düşünüyor. Ya Avrupa'da talep ne kadar? Çin'de talep ne kadar? Çin'de talep çok yüksek. Büyük bir pazar. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı. O yüzden hani ben buraya yöneleyim. Burada geç kalmayayım. Biraz demek ki hani üreticiyi de biraz pazarın dinamikleri teşvik ediyor bu tarafta. Çünkü Çin'de bu kadar model varken Avrupa'da satmaması bize biraz bunu düşündürüyor Tabii. diyebiliriz. Daha çok hibrit. Hani ben hibrit satayım. Zaten bu konuda uzmanım. Yıllardır hibrit satıyorum. Hibritlenince ilk akla gelen markalardan biriyim diye düşünüp işte Avrupa'da biz de buralarda hibrit modellerini satıyor diyebiliriz. Yeni model bu arada güzel, kompakt bir araç. Kompakt bir SUV. Urban Cruiser adı verilen bir model. Daha öncesinde zaten Suzuki ile bir ortaklığından bahsetmiştik Toyota'nın. Burada elektrikli araç tarafında. Yani daha önce zaten hani birçok araç konusunda ortaklıkları var. Hatta Badge Engineering dediğimiz işte sadece işte Suzuki modelinin veya Toyota modelinin Suzuki logosu takılıp satılması farklı pazarda Suzuki olarak veya bir Suzuki modelinin Toyota logosu takılıp satılması gibi bazı işbirliklerini görüyorduk. Ama bu işbirliklerini geçtiğimiz aylarda elektrikli tarafa da taşıyacaklarını söylediler ki hani bundan kısa süre önce Suzuki'nin de e-Vitara isimli %100 elektrikli modelini gördük, SUV modelini gördük. Hatta Oto Gündemi bir bölümünde seninle bunu konuşmuştuk. İşte e-Vitara'nın Toyota versiyonu bu tarafta Urban Cruiser olarak karşımıza çıkıyor. Zaten tasarımın genel hatlarına baktığında e-Vitara ile birebir aynı. Yani yan taraftan bak, işte şarj girişi olsun, bu ön çamurluk üzerinde olan silüeti olsun, omuz çizgisi olsun, hatta bu keskin hatlara sahip çamurluklardaki şişkinlikler olsun, birebir aynı. Yani Toyota ne yapıyor burada? Sadece ön tasarımı değiştirmiş, kendi logosunu basmış. Ön tasarımı değiştirmiş derken zaten hani biliyorsun BZ serisi bu elektrikli araçlarında kullandığı, hatta Crown'la başlayıp, Crown modeliyle başlayıp yeni bir modeli daha vardı. Adı aklıma gelmiyor şimdi. Hibrit. Adını bir türlü anımsayamadım şu anda.
İnadına böyle olur zaten. Gerektiği anda gelmez. Evet. Ama tamam, biz nasıl olsa Urban Cruiser konuşuyoruz. Boş ver.
Evet, yani o modellerinde kullandığı tasarım dilini biraz bu tarafa uygulamış ama bence bu modele biraz yakışmamış. Neden? Daha kompakt bir araç olduğu için biraz farklı şekilde yansımış ön tasarım. Burada onlarda biraz daha köpek balığı yüzü dediğimiz daha çıkıntılı bir burun kısmı, farlarla daha oturan, daha uyum sağlayan bir tasarım vardı ama hani bu tarafta Urban Cruiser'a bence çok yakışmamış. Biraz sırıtmış bence ön tasarım olarak ama genel itibariyle e-Vitara'nın tasarımına uygun, güzel ölçülere sahip, proporsiyona sahip bir araç çıkmış burada ortaya diyebiliriz.
Evet, biraz eski. Yani ben de bakınca biraz eski bir tasarımmış gibi görüyorum. Yani o yapılmış ama yani yenilikten uzak, daha eski bir tasarımı sanki yenilemeye çalışmış gibi ve arabanın büyüklüğünü küçültmüş gibi bir şey var.
Evet.
Yaklaşım var. Yani hakikaten bakınca o sıcaklığı vermiyor. Yani Vitara'ya baktığın zaman yeni bir araç görüyorsun. Şık görünüyor. Ama hani aynı arabaya bakıyorsun. Burada iş değişiyor. Yani işte tabii aynı arabaları farklı yüzlerle görmeye alışık mıyız? Alışız. Berlingo, Rifter, işte Toyota'nın Eco, yok neydi? Toyota'daki, neyse ben de onu hatırlamadım. Proace, bravo. Proace. Yani bunlar mesela farklı yüzleri var ama halbuki aynı araba. Bazısı işte diyor ki ben diyor Rifter'ı seviyorum. Bazısı diyor ben Berlingo'yu seviyorum. Yenisini seviyorum, eskisini seviyorum. Opel'in şimdi yenisini çok beğendim, eskisini hiç beğenmiyordum gibi söylenen şeyler var. Burada sanki evet, bu formülle baktığında Toyota'nın kurduğu yüz daha çirkin görünüyor. Baktığın zaman.
Ya arabayı evet, tabii canlı görmek lazım ama doğru, dediğin gibi sanki böyle şey gibi duruyor ya. Ön çaprazdan baktığında arabayı önden preslemişler gibi görünüyor. Sanki araba biraz daha büyükmüş. Böyle burnu biraz daha çıkıntılıymış da önden biraz bastırmışsın gibi görünüyor yani hani. Fotoğraftan baktığında en azından öyle. Tabii doğru, canlı gördüğünde fikirler çok değişebiliyor. Bazen ya bu ne biçim araba deyip yanına gittiğinde o hakikaten güzelmiş, güzel tasarım varmış diyebiliyorsun. belki Urban Cruiser'da hani canlı görsek fikrimiz değişebilir.
Yani evet. Ama kaşlarını ben de pek sevmiyorum. Yani yanan LED kaşlar falan böyle yan yana koyunca ne derse ben de pek doğrusu hoşlanmadım. Ama yani tabii güzel midir? Dediğin gibi, dediğin doğru. Hadi açık kapıyı bırakalım. Haklısın. Şimdi öyle bir ya hakikaten çok güzelmiş be. Ben onu öyle hiç de öyle düşünmemiştim dememek için büyük konuşmamak lazım. Evet. Peki tamam ben de o zaman geri alıyorum. Bıraktım orayı. tamam.
Ben hemen diğer detaylardan lütfen bahsedeyim istersen. Şimdi baktığımız zaman gövde yapısı olarak kompakt bir model dedik ama Yaris Cross'la CHR arasında konumlandırılan bir model. Ama tabii ki %100 elektrikli olmanın verdiği avantajlarından bir tanesi aks mesafesi oluyor her zaman otomobillerde. 2700 milimetrelik bir aks mesafesi var. Yani Yaris Cross'tan 140 milimetre daha fazla bir aks mesafesi sunuyor bize burada. Yani toplam uzunluk olarak çok böyle Yaris Cross'a göre fark etmese de aks mesafesi noktasında fazlalığı var. İyi bir fazlalığı var. Bu da iç mekanda daha ferah bir yaşam alanı olarak bizlere yansıyor diyebiliriz. Onun dışında iç mekanı zaten hani dediğim gibi ev vitaradan anımsadığımız neler görüyoruz? 10.25'lik dijital gösterge paneli var. 10.1 inçlik böyle bir multimedya ekranımız var. Dokunmatik multimedya ekranımız var. Parlak siyah detaylar görüyoruz burada. Orta konsol, yüzer orta konsol dediğimiz böyle hani havada hasılı gibi görünen son dönemde otomotiv dünyasında moda haline gelen bir kavramlardan bir tanesi. Bu otomobilde de karşımıza çıkıyor. Böyle güzel detaylar var. Tabii ki teknik detaylar burada önemli. Neler sunacak böyle menzil olarak, güç olarak neler sunacak? Tek motorlu ve çift motorlu seçenekler karşımıza çıkıyor burada. Tek motorlular önden çekişli olarak geliyor ve 106 kW'lık yani 142 beygir güç üreten bir elektrik motoru var. İkinci seçenek olarak da 128 kW'lık biraz daha güçlü bir seçenek yani 172 beygir güç üretiyor. Çift motorlu versiyonlarda ise 135 kW'lık yani 182 beygir güç üreten iki tane elektrik motoru. Her biri 135 kW güç üretiyor. Böyle iki tane elektrik motoru geliyor. Batarya seçenekleri biraz küçük ama kompakt bir araç. Belki hani şehir içi kullanıma daha yönelik olduğu için böyle bir tercih yapmış olabilirler. 49 kWh ve 61 kWh olmak üzere iki tane batarya seçeneğimiz mevcut burada. Onun dışında enerji tasarrufu açısından ısı pompasının sunulması önemli. Onun dışında manuel olarak aktif edilen batarya ön ısıtma fonksiyonu da var. Bu da şarj konusunda biliyorsun hani araç çok soğuksa veya soğuk iklim koşullarında şarjın daha hızlı, daha verimli gerçekleşmesi için önden bataryayı optimum sıcaklığa getirmek için kullanılıyor. Böyle güzel batarya yönetim sisteminin kullanılması güzel araçta. Zaten ısı pompası biliyorsun soğuk iklimlerde özellikle eksi derecelerde aracın verimliliğini yani çok olmasa da belki %10-15 civarında yükseltiyor. Aslında yine bu da menzile güzel bir katkı sağlıyor diyebiliriz. Bunların standart olarak sunulması güzel detaylar olmuş. Baktığım zaman şöyle bir menzil değeri verilmiş mi? Menzil değeri açısından bir batarya kapasitesi belli ama menzil değerini göremedim burada. Belki açıklanmamış olabilir bu noktada. İlerleyen süreçlerde açıklanacak bir detay olabilir. Böyle güzel bir otomobil olmuş açıkçası. Çıkış tarihine baktığımızda 2025 yılının Ocak ayında Brüksel Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergileneceğini görüyoruz. Avrupa'daki satış fiyatı büyük ihtimalle ilerleyen süreçte buna bağlı olarak değişecektir ama yaklaşık 30 bin sterlin gibi bir büyük ihtimalle burada İngiltere fiyatı verilmiş. 30 bin sterlin civarında bir satış fiyatına sahip olması bekleniyor. Dediğim gibi hani tasarım olarak kompakt güzel bir otomobil. Bakalım Türkiye'ye gelir mi? Çok bir ihtimal göremiyorum açıkçası ama Avrupa'da satılacaksa Türkiye'de göreceğimiz modellerden bir tanesi olabilir. Yani Toyota en azından bir elektrikli otomobil artık Türkiye pazarına da getirip sunması lazım.
Yani evet yani şimdi TOGG'un satışlarını ve etrafta ne kadar çok gördüğümüzü düşündüğün zaman bence de yani markaların elektrikli otomobillerini mutlaka Türkiye'ye getirmesi. Çünkü yani bu kadar TOGG satılırken elektrikli otomobillerin Türkiye'de ne kadar yaygın olacağını bu açıdan düşünürsek eğer mutlaka bence de bu gerekiyor. Yani bir markanın Türkiye'de elektrikli otomobil konusunda yatırım yapması şart. Çünkü yani yer gök TOGG olacak gibi görünüyor şu an. Tabii cazip bir fiyat var şu an. İşte avantajlı bir kampanyası var faiz anlamında. Onun büyük bir etkisi vardır mutlaka. Fakat ne olursa olsun bu araçlar daima piyasada olacak ve elektrikli araçlar. O yüzden de Toyota'nın da hani zaten beklediğimiz bir şey yani. Ama ben nedense önünü beğenmedim gibi içini de çok beğenmedim. Yani güzel. Kokpit pardon ekran yüzen ekran dediğin şey güzel görünüyor. Fakat havalandırma ızgaraları işte ne bileyim o böyle ana çizgisini biraz nedense eskiyi böyle bugüne uydurmak istiyormuş gibi direksiyon da o kadar böyle bir
evet.
şey yapmadım. Yani pek çekmedi beni doğrusu. Bakınca.
Ya, Toyota'ya yönelik genel eleştirimiz zaten bazı modellerinde. Yani bu modelde biraz demode duruyor açıkçası. Evet. Yani konsola baktığında %100 elektrikli. Yani yok. Ben şunu düşünüyorum ya, %100 elektrikli bir otomobil çıkıyorsa 2025 yılında bunun elektrikli otomobil olduğunu biraz tasarımdan en azından bu çok fazla vakit geçireceğin iç mekandan anlamak lazım. Ya. Dışı evet hani o kadar bir şey yok ama iç mekana baktığında gerçekten şu konsola baktığında o şeyler yakışmamış yani bu otomobile. O havalandırma menfezleri
evet.
yakışmamış. Kocaman orada sırıtıyor. Bence ya
tam dediğim gibi o kadar güzel yani. Söyledin ki. Hani buna baktığın zaman elektrikli otomobil havasını gördüğün bir şey yok. Yani onu görmüyorsun. 2025'e çıkacak diyorsun bir de. Hani onu görmüyorsun yani. Onu görmediğin için de hani bana göre tam klasik bir işte hani içten yanmalı bir araba hani verdi. Yani hibrit bile belki zorlayacağım yani öyle söyleyeyim. O yüzden olmamış ya. Yani nedense ben hani Türkiye'ye gelse çok şanslı olurum bilemedim. Belki tabii diğer teknik, diğer özellikler anlamında iyidir. Bir şey diyemem ama pek olmadı. Suzuki'nin de için merak ettim bu arada. Hani ufak farklılıklar oluyor. Yani çok ciddi fark etmiyor.
Büyük oranda aynıdır.
Evet, büyük oranda aynıdır. Neyse peki ben başka bir şey demeyeyim, uzatmayayım lafı. Teşekkür ederim. Fiyat belli demiş miydin? Fiyatla ilgili bir şey belli olacak mı?
Fiyat belli değil ama 30 bin sterlin civarında bir şey bir tahmini tamam. Fiyat verilmiş.
Tamam. O da zaten bizi çok kurtarmayacak. Peki tamam. Oradan da bir şey çıkartamadım. Okey, teşekkür ediyorum. Hemen şimdi yeni bir DS ile karşı karşıyayız. Bu sefer nasıl bir araçla karşı karşıyayız hemen. Nasıl okuyacağım bunu ya? Numara 8 mi diyeceğim? İşte, yani nasıl?
Yani burada farklı bir isimlendirmeye gitmiş DS. Normalde işte DS4, DS7 şeklinde isimlendirirken N ve bir böyle elmas şekilli bir elmas benzeri dörtgen bir figür kullanmış ve 8 numara olarak. Hani biraz sayıyı şey olarak getirmiş. Eski modellerinde hani sayı kullanıyor ya isimlendirmede. Onlara biraz uyumlu olsun ama yeni de bir isimlendirme olsun şeklinde böyle farklı bir isimlendirmeye gitmiş. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Hani bunu çok yani, da bilemiyorum açıkçası
tabii ben
ama.
Ben şimdi bunu okuyunca bu hani bu diyelim ki dedi ki DS buna bu işte NQ8 dedi atıyorum işte ona özel bir isim verdi aradakine. Veya işte o dedi o şunu anlatıyor işte bir o mücevher de o ondan sonra NM işte bir şey dedi falan. Abi millet bunu tabii ne diye okuyacak? N8 diyecek abi.
Yani N8. Evet yani. N8 diyecek. Okunacağı bu yani. DS N8. Ne aldın abi? DS N8 evet, aldım. DS N8 aldım.
Kötü ihtimalle N8 der bence kötü yani. N8 derse kötü yani. Plakaya baktığında çünkü küçük bir hani O gibi de gözüküyor. Derece işareti gibi görünüyor tabii. Bu ters tarafta. Şey yani abi bu konuda işte şey Çinliler bu işi çözdü artık yani telefon markası gibi yazacaksın buna bir daha
tabii canım Pro Max Ultra
DS Pro diyeceksin
yapar böyle
DS Pro de hiç bizi uğraştırma abi ne diye uğraştırıyorsun bu nasıl yazılıyor falan demekten arabaya daha bakmadım evet buyursunlar detayları sevgili Barış Cankı'dan alıyoruz.
Aynen abi haklısın yani. Bak Cherry ne yaptı? Tiggo 7. Tiggo 7 Pro. Pro gitti. Abi. Pro Max geldi. Hiç. Pro Max gidecek. Ultra gelecek gibi gibi. Hani böyle güzel isimlendirdiler.
TikTok gibi söyletiyor yani adam yani. Hakikaten.
Aynen öyle ya. Biraz Çinlilerden örnek alın.
Ya yani. Abi lütfen ya. Hani mesela Lexus'ta var mı böyle bir şey bilmiyorum. Lexus'un işte atıyorum bir modeli hani acaba. Çünkü hani lüks otomobil bizim acaba ama ya abi telefonu herkes kullanıyor. Yani o güzel tarafı o. Yani herkes o Pro'yu biliyor. Yani gitsen şimdi Sayın Ali Koç'a da sorsan ne bileyim sokaktaki bir adama da sorsan yani ikisini şey olarak değiştirmiyorum. Sadece işte para kazanma ölçeği açısından baksan yani Ali Koç da mutlaka biliyordur yani işte Pro. İşte 16 Pro diyecek yani. O da haliyle evet. Şey belli hani o kime hitap ediyorsa da orada değişecektir falan diyorum. Neyse peki. Uzattık bir millet kızacak bana vallahi. Evet buyursunlar. Ne
yani DS burada biraz hani yeni elektrikli bir model çıkarıyoruz. Doğuştan elektrikli. Biraz hani isim konusunda da marjinal olalım. Biraz dikkat çekelim şeklinde bir çalışma yapmış olabilir bu konuda. Dediğin gibi hani isimlendirme işimi çok uzatmayalım. Çok da sıkmayalım izleyicilerimizi.
Hemen şöyle bağlayacağım vallahi. Evet geliyor.
Yani. Tasarıma ve özelliklere geçelim. Yani isim konusunda eleştirebiliriz ama gerçekten tasarım noktasında gerçekten aklı harika bir araç çıkmışlar diyebiliriz burada. DS gerçekten bence başarılı tasarımları var zaten. Doğru. DS'in hani lüks segmentte Fransız lüksü dediğimiz Stellantis çatısı altında Fransız lüks bir markası biliyorsun. N8'de zaten baktığımız zaman bu güzel tasarım dilini ileriye taşıyan bir model olmuş. En azından dış tasarım olarak. Evet. İç tasarımda biraz farklı bir eleştirim olacak. Oraya da geleceğiz zaten. Ama baktığımız zaman dış tasarımda yani böyle kendine baktıran bir tasarıma sahip olduğunu söylemek lazım. Çünkü bu gövde rengi acaba altın rengi mi? Fotoğraftan da tam anlaşılmıyor. Bakır rengi mi? Öyle değişik bir gövde rengi. Güzel kendine has bir gövde rengi var. Bununla beraber siyah, parlak siyah gövde renginde, kontrast renginde böyle tavandan, sütunlardan artık şeye taşımışlar. Ön kaput üzerine taşımışlar. Ama ön kaputun tamamı değil, belli bir kesimi, böyle sütunlardan aşağı inen kısmı parlak siyah olarak boyanmış. Bence otomobile çok yakışmış gerçekten. Bunu üst versiyonlarda mı sunacaklar böyle, yoksa standartta işte sadece tek gövde rengi mi olacak? Tabii ki satışa sunulacağı zaman net bir şekilde görürüz ama en azından lansmanda verilen bize bu fotoğraflara baktığımızda gerçekten çok aerodinamik. Fastback SUV olarak ya da Fastback olarak veya işte kupe olarak isimlendirebiliriz bunu. Marka kendisi kupe olarak isimlendiriyor sanırım. Böyle güzel dinamik bir gövde yapısına sahip. Dinamik gövde yapısı diyoruz. 0.24 cd'lik hava sürtünme kasasına sahip. Yani baktığımız zaman bu elektrikli otomobillerde birbirinin aynısı tasarımlar olur ya, ön tarafı burnu alçak tutarsın, biraz daha yumuşak hatlar kullanırsın, daha aerodinamik bir araç tasarlarsın, ama bunda hani ön tarafında çok öyle bir tasarım da yok. Yani burnu yüksek aslında. Ben otomobillerde şeyi seviyorum, böyle içeriden baktığın zaman böyle kaputun ucunu görmeyi, biraz seviyorum. O yüzden SUV'lere biraz daha yakınım, ama bu otomobilde de sanki hani baktığında onu görebilecekmişsin gibi bir hissiyat var. Yani çok böyle aşağı doğru eğim kazanmıyor ön kaput. Doğru. O yüzden böyle 0.24 cd'lik bir hava sürtünme katsayısına da sahip olacakmış gibi durmuyor. Ama baktığın zaman bunu sağlayan detaylar var. İşte neler bu? Aerodinamik jantlar kullanılıyor. Gizli kapı kolları kullanılıyor. Tamponun alt kısmında aktif hava kapakları var ki hani gerçekten bataryanın soğutulması gereken durumlarda bir çok ısındığında o aktif kapakları açıp bir hava soğutması sağlıyorsun. Ama buna ihtiyaç olmadığı zamanlarda onu kapatıp otomobilin aerodinamik yapısına katkı sağlıyorsun gibi detaylar var. Böyle 0.24 cd'lik bir hava sürtünme katsayısı karşımıza çıkıyor. 4.82 metre uzunluğa sahip, 1.90 metre genişliğe ve 1.58 metre yüksekliğe sahip. Yani çok yüksek bir araç olmadığını görebiliyoruz bu tarafta. Ve menzil tarafında gerçekten iddialı bir değer var. WLTP döngüsüne göre 750 kilometreye kadar bir menzil sunduğu belirtiliyor ki hani bir otomobil için gayet iyi. Yani marka şunun da altını çiziyor. Her zaman konuşuyoruz ya, WLTP gerçek koşulları sağlamıyor. Evet, doğru. Yani laboratuvarda yapılan testler veya onun kendi başına oluşturulan kriterleri gerçekten gerçek dünya koşullarına çok da yakın değil. Baktığın zaman gerçek dünyada onun WLTP menzilinin %80'i, %70'i gibi düşünebiliriz, ama marka tarafında burada verilen bir iddia var. Bu otomobil gerçekten otoban sürüşünde, yani otobanda yüksek hızlarda seyrederken, 130-140 seyrederken 500 kilometre menzil sağladığını belirtiyorlar ki, yani otoban sürüşünde 500 kilometrelik bir menzilde bence gayet iyi bir değer. Hani burada DS veya genel çatı olarak Stellantis güzel bir iş yapmış diyebiliriz. Gerçekten güzel değerler var burada. Tasarımını söylemiştik zaten. İç mekana geldiğimizde yani değişik bir tasarım. Yani hep konuşuyorum ya, bazı modellerde ya sev ya nefret et tarzında, evet, bir tasarım imza atıyorlar diye. İç mekanı bunun da öyle olmuş diyebiliriz. Genel olarak hani lüks modellerde şöyle oluyor. Bazı otomobillerde şeyden esinleniyorlar. Bu lüks yatlardan veya teknelerin, evet, tasarımından, hani böyle bütüncül bir tasarım oluyor ya. Bu panelin tasarımından ve kapı içlerine, kapı panellerine doğru devam eden tasarımdan aslında bunu anlayabiliyoruz. Dört kollu direksiyon simidi var. X formu oluşturan. Açıkçası ben onu biraz beğenmedim. İç tasarıma biraz yakıştıramadım böyle lüks bir modele. Değişik bir tasarım, evet, olmuş diyebiliriz. Ama onun dışında iç mekan genel olarak öyle çok kötü diyemem. Premium algısını, lüks algısını aslında sana yansıtıyor. Kapı panellerinde, böyle konsolla kapı panellerinde birleşen yerlerde Focal imzalı ses sisteminin hoparlörlerine yer vermişler. O hoparlörler biraz sanki şeyi anımsatıyor. Böyle devreler olur ya, bir elektrik devreleri. Evet. Oradaki devrelerden anımsatan, ki hani o yapının kenarlarındaki o pin gibi benzeri tasarımlar da sanki bir chip seti, bir yonga setini anımsatıyor. Böyle belki ben benzetmiş olabilirim ama biraz o tasarımı anımsat. Sanki buradan fütüristik bir tasarım elde etmeye çalışmışlar gibi bir izlenim oluştu bende. Konsolun merkezinde çok geniş bir tane multimedya ekranı var. Dokunmatik multimedya ekranı ve sürücünün önünde dijital gösterge ekranımız var. Orta konsol yine aslında yüzer konsol dediğimiz o moda haline geldi demiştim ya, evet. Artık birçok modelde bunu görüyoruz. Sade bir tasarımı var. Ortada küçük vites seçicimiz anahtar şeklinde kullanılmış. Onun dışında ufak tefek dokunmatik şeylerimiz var. Kontrollerimiz var. Mod seçiciler şeklinde veya işte multimedya sisteminin ses ayarı gibi kontrollerin yapılması için bazı detaylara yer verilmiş burada. Böyle güzel tasarımı olan bir model. Tasarımla ilgili senin yorumunu alayım. Hemen teknik detaylara devam edeyim.
Bence dışı yani tam senin söylediğin gibi çok güzel. Ben içini de beğendim doğrusu. Yani bu şey bir havası var içeride. Elegans diyeceğimiz bir havası var. Yani hem o ahşap rengini çok güzel kullanmış. Direksiyon tartışmalı mı? Hani belki o tartışmalı olabilir. Özellikle kullanınca belki daha. Hani o X tasarımı 4 kol var yani böyle baktığın zaman. Ve hani hep de ellerinin ulaşabileceği yerde olabilir mi diye merak ettim doğrusu. Kullanmadığım için bilemedim. Şimdi böyle bir şey düşünüyorum, acaba ne kullanmışımdır değil mi? Böyle alt kısımlarda evet tamam ama üstte bu arada olmasını bilemiyorum. O yüzden merak ettim. Fakat onun dışında yerleşim ve o hava sadelik ve şıklığı iyi birleştirmiş bence. Ve kahverengi tonların da ya da işte içerideki o ahşap tonların, senin de söylediğin gibi işte Rolls Royce'da falan o gördüğünüz böyle hani tamamlar falan filan, sanki onu böyle güncel dünyaya getirsem böyle olabilir mi diye düşündüm. O yüzden ben içini sevdim arabanın. Yani hatta şey düşünüyorum, yani işte aynalar olmasaydı, kamerayla olsaydı daha mı iyi olurdu falan diye de hatta düşünüyorum. Veya aynayı da içeride de gösterebildiği bir şey olsaydı mı iyiydi diye düşünüyorum. O zaman da sadelik belki de bozulacaktı yani. Çünkü o sadeliği görebiliyorsun. Doğrusu merak ettim. Yani şey güzel. Ben beğendim. Ama bir de tabii içinden senin yine söylediğine bakmak lazım. İçinden de görmek lazım. Bu arada iç koltukların da mesela sanki bayağı bildiğim mesela koltuklara baktığında o ön tarafta beyaz olan, beyaz ve lacivert tonlu olan şeye bakıyorum. Diğeri kahverengi, bu beyaz olanlar. Buna baktığımda da Silverstone'un Wesley Snipes'la beraber bir şey vardı. Demolition Man diye bir filmi vardı. Orada gelecekten gelen işte bir adamla işte geçmişten o güne dondurularak taşınmış iki kişiyi anlatan çok güzel, keyifli aksiyon filmi. Gelecekte geçiyor. Orada şey vardır. İşte böyle uzaktan yönetim kurulu toplantısı yapıyor şeyler. Ne diyelim, o devletin kurucuları falan. O yönetim kurulu toplantısında böyle işte yüzler dönmüyor da bir şey oluyor falan. Sanki ona benziyor. Çok fütüristik göründü bana bu. O yüzden üst kısımda da sunroof'u da yine bir şey var. Sanki perdeleniyormuş gibi görünüyor orası ama şu Renault'da gördüğümüz perde türünde bir şey var gibi hissettim ben. Yani merak ettim. Güzel görünüyor. Fütüristik görünüyor. O yüzden benim doğrusu çok hoşuma gitti. Ama tabii ki.
Sanki orada, bu arada lafını kestim, özür dilerim. Sanki orada bir farklı bir teknoloji kullanılmış gibi. Yani cam panelde, bu panoramik cam tavanda şeyi görüyoruz. Bir desen şekli varmış gibi görünüyor. Sanki orada farklı bir teknoloji bizim karşımıza çıkacakmış gibi görünüyor. Ben ilerleyen zamanlarda bununla ilgili bir açıklama yapabilirler ama.
Yani o Renault'da gördüğümüz gibi bir şey var sanki burada. Senin anlattığın geçenlerde. Yani sanki öyle bir şey var ama tabii o sürekli oradaysa nasıl falan filan, ama ben de merak ettim. Çünkü şey gelmiyor belli ki. Yani bir perde yok. Hani böyle basacaksın da oradan bir şey çıkacak, kapanacak gibi görünmüyor zaten buradan bakınca.
Evet.
O yüzden merak ettim. Bana heybetli ve güzel göründü. İçi de güzel göründü bana ama tabii işi gerçekte de görmek lazım. Hangi araç üstüne mesela, şimdi bazı araçlarda biliyoruz mesela ne diyelim, Peugeot'un 308'ini diyelim işte, pardon 3008 miydi o? Sen de test ettiğimiz hangisi? Bir tane DS denemiştik. O bir tane
DS9.
DS9 neyin mesela lüksleştirilmiş haliydi desem?
Yani aslında Peugeot 508'in gibi düşünebiliriz ama iki model arasında biraz farklar var ama bu genel olarak kabaca bakarsan Peugeot 508'in lüks hali diyebiliriz.
Evet ya, böyle de bakınca bunun mesela bu neyin lüks hali olabilir gibi düşününce sanki bu başlı başına üretilmiş gibi bir hissiyat verdi bana. Bilemedim. Öyle bakınca.
Ya tabii ki şöyle. Şimdi altyapı olarak tamamen farklı. STLA Medium platformu üzerine inşa edilmiş bir model. Kimlerle aynı altyapıya sahip dersin? İşte 3008, yeni 3008, yeni 5008, Opel tarafında Grandland, Ondan sonra Citroen tarafında yeni C5 Air Cross. Bunlar hep STLA Medium platformu üzerine inşa edilmiş yeni modeller, yenilenen modeller. Ama gövde yapısı olarak bakacak olursak tabii ki burada ne söyleyebiliriz? Fastback stili bir gövde yapısına evet. sahip. Tasarım olarak Peugeot tarafında baktığında ne olabilir? 408 gibi düşünebiliriz
evet,
burada.
Evet.
Citroen tarafında yani C4
yok, çok olmuyor sanki.
C4X evet. gibi düşünemeyiz ama C5X mi vardı? C5 mi vardı?
C5 evet, evet evet evet.
Belki o şekilde biraz D Doğru. segment boyutlarında biraz düşünebiliriz ama platform olarak tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilmiş bir model olduğunu söylemek lazım.
Doğru mu? Buradan da girmişken şey sorayım ben. DS markası Citroen'in yani aynı işte mesela Lexus, Toyota'nın lüks, ultra lüks markası. DS Citroen'in lüks markası mıydı? Öyle miydi?
Evet. Tamam.
Peki teşekkür ediyorum.
Bak, yani daha lüks versiyonlarını Citroen modellerinin daha lüks versiyonlarını üretirken aslında versiyon bazında üretirken artık şey yapmaya başladı. Ayrı bir Malzun yani Stellantis'in Fransız lüks markası haline gelip kendi modellerini üretmeye başladı. Artık bu da yeni model olarak ürün gamını genişletiyor. Bu da bambaşka sıfırdan elektrikli bir model olarak karşımıza çıkıyor. STLA Medium platformu üzerine inşa edildiğini söylemiştik. Hı hı. Burada tabii ki güç, batarya, menzil olarak farklı değerler karşımıza çıkacak. 750 km dedik ama en üst versiyonda, uzun menzilli versiyonda 4x2, 4x2 uzun menzil ve 4x4 uzun menzil olmak üzere 3 farklı versiyon olacak burada. Giriş seviyesinde 4x2 versiyonda 230 beygir güç üreten bir elektrik motoru bulunacak. 343 Nm ama tabii ki burada gördüğüm kadarıyla bir boost özelliği de olacak. Boost özelliğiyle beraber maksimum 260 beygirlik bir güç verebilecek kısa süreliğine de olsa. 74 kWh'lik bir NMC, nikel manganez kobalt kullanılmış, kobalt batarya kullanılmış bu otomobilde. 400 volt bu arada hani mimarisi 400 voltluk bir batarya kullanılıyor. WLTP'ye göre 572 kilometre bir birleşik kullanımda sürüş menzili sunuyor bize. Sıfır yüz hızlanmasını 7.7 saniyede tamamlıyor. Son hızı da 190 kilometre saat. 4x2 uzun menzilli seçenek ise 245 beygirlik bir elektrik motoru var. Boost'la beraber 280 beygir üretiyor. Yine tork değeri aynı 343 Nm. Bunda daha büyük bir batarya var. 97.2 kWh'lik yine 400 voltluk bir batarya. 750 kilometre işte bahsettiğimiz uzun menzili bu versiyon veriyor. 7.8 saniyede 0-100 hızlanmasını tamamlıyor. 4x4 çift motorlu versiyonda var. Yine uzun menzille tercih edilebiliyor. 350 beygir yani 375 beygir boostla beraber güç üretip 509 Nm maksimum tork üretiyor. Büyük batarya ile beraber geliyor ama daha performanslı olduğu için 686 kilometre civarına düşüyor birleşik kullanımlı menzili. Tabii ki performans tarafında hızlanması daha kısa sürüyor. 5.4 saniyede 0-100 hızlanmasını sağlayabiliyor. Şarj gücü tarafında 160 kW'lık maksimum hızlı şarj desteğimiz var. Yine bunda ısı pompası, işte batarya yönetim sistemi, gelişmiş batarya yönetim sistemiyle batarya ön ısıtma fonksiyonu gibi değerlerle beraber yüksek şarj süreleri, düşük şarj süreleri sağlanabiliyor. Marka tarafından verilen değer %20'den %80'ına sadece %27 dakikada geldiği belirtiliyor. Yani 97 kW'lık bir bataryadan söz ettiğimiz için 27 dakika hadi çok uzun bir süre olmadığını söyleyebiliriz. Bu model aslında Türkiye'yi de ilgilendiren bir model. Neden? DS bu yıl, yani bu yıl dediğim artık 2024'ü saymıyorum. 2025 yılının sonlarına doğru yeni bir model lansmanı yapmayı planlıyor. Ve ben bu modelin DS N8 olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığın zaman hani yeni tanıtılmış bir model. Yakında Avrupa'da satışa sunulacak. Böyle 2025 yılının son çeyreğinde de Türkiye'ye getirilebilir diye düşünüyorum. %100 elektrikli seçenek olarak bakalım. İlerleyen süreçte neler olduğunu göreceğiz.
Evet, şahane anlattın. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Hemen biz de aslında ilgilendiren bir habere geçiyoruz. BYD tarafında Çin'e geçiyoruz. Dolphin'den bahsedeceğiz ama Dolphin'in yani yeni bir Dolphin mi? Yani makyajlı bir Dolphin ortaya çıkmış Çin'de. Bu bizi de ilgilendirir diye düşünüyorum. Dolphin'le ilgili tartışmalarımız malum. Fiyat açısından ve Türkiye'yi ilgilendiriyor diye konuşuyoruz. O yüzden merak ettim. Acaba biz de ilgilendirecek mi yoksa biz öncekileri mi göreceğiz ve nasıl olmuş? Evet. Neler var neler yok Dolphin yakasında, BYD yakasında?
Evet, şimdi senin de dediğin gibi makyajlı BYD Dolphin tanıtıldı. Yani Dolphin modelinin ve diğer modellerin Türkiye'de satışa sunulduktan sonra hemen arkasından makyajlanması da böyle biraz madinar oldu evet açıkçası. Yani baktığımız zaman tabii ki Türkiye'yi ilgilendiren bir durum olabilir ama şimdi ne zaman satışa sunulacak Çin'de, bu önemli ve BYD Türkiye bize net bir şekilde lansmanda şunu söylemişti. Çin'de satışa sunulan birçok versiyon var. Yeni kasa olabilir, makyajlı olabilir veya işte batarya seçenekleri, güç seçenekleri olarak. Ama bunların birçoğu Çin'e özel, bizi sadece Avrupa'ya gelen versiyonlar ilgilendirir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yani bizim bu modeli görebilmemiz için öncelikle Avrupa pazarına gelmesi gerektiğini anlıyoruz burada. Tabii ki Dolphin, biliyorsun, şunu da parantez içinde belirteyim, Macaristan fabrikası kuruyor BYD'de. 2025'in sonlarına doğru fabrikanın faaliyete geçirilmesi planlanıyor ve Dolphin bu fabrikada üretilecek ilk iki modelden bir tanesi. Belki de burada makyajlı olarak en azından bu makyajlı kasayı üretmeye başlarlarsa Türkiye'de makyajlı kasa ilerleyen dönemde 2025'in sonu gibi belki gelmeye başlar ya da 2026 yılında gibi gelmeye başlar gibi düşünüyorum. Tabii Çin'den getirmezlerse orası da ayrı bir konu. BYD bu noktada açıkçası hani nasıl hareket edeceği, neler yapacağı çok belli olmayan bir firma. Çinliler genel olarak bu noktada böyle. Çünkü gerçekten Çin'de bu otomobillerin çok fazla versiyonu var. Çok fazla çeşitli kasaları var. O yüzden farklı pazarlara neler getireceği bu markaların çok belli olmuyor açıkçası. Bu konuda net bir açıklama da yapmıyorlar diyebiliriz. Dolphin'in tasarımına dönecek olursak tabii ki mevcut kasada böyle ön tasarım biraz eleştiriliyordu açıkçası. Evet. Biraz da eskimiş bir tasarımdı, eskimiş bir modeldi. O yüzden bence makyajlanması iyi oldu. Genel olarak baktığımızda böyle proporsiyonunda, silüetinde herhangi bir değişim yok. Ön tasarımda farlar biraz değişik. Farların arasında bulunan panel, bu BYD logosunun olduğu panel de biraz farklı. Bence makyaj yakışmış. Kesinlikle. Sanki birazcık neye benzemiş? Ön tasarımda hani Volkswagen grubunda ID.3 var, Cupra'nın Born modeli var gibi veya Seat tarafında bir model vardı. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Onun gibi biraz değişik bir tasarıma bürünmüş ama eskisine göre bence daha şık bir model olduğunu söylemek lazım. Sadece bu değişiklik bile otomobilin genel olarak tasarım algısını değiştirmiş bence. Ben çok beğenmiyordum ön tarafını ama bununla beraber daha dinamik, daha sportif bir görünüme kavuşmuş. Onun dışında neler değişik? Tabii ki tamponda ufak tefek değişiklikler var. Yani o dinamik algıyı şu bile değiştirmiş. Tamponun üst kısmındaki çizgi daha keskin görünüyor ve daha çıkıntılı ya. O bile aslında otomobilin daha sportif görünmesini sağlamış. Yani buradan şunu anlıyoruz. Ufak detaylar gerçekten otomobillerin tasarımını, tasarım algısını ve görünümünü gerçekten çok değiştirebiliyor. BYD Dolphin'de bunun en büyük örneklerinden yan yana koyduğunda böyle büyük bir değişim yok ama gerçekten baktığın zaman çok şık görünen bir yeni bir tasarım, makyajlı bir tasarım karşımıza çıkıyor burada. Arka tarafta açıkçası arka tarafta yapılan değişim biraz daha sorgulanabilir bu tarafta. Çünkü ben eskisinin özellikle şeyini beğeniyordum. Boydan boya uzanan bu stop tasarımını, LED aydınlatmaların oluşturduğu grafikleri beğeniyordum. Bence güzel de bir tasarım vardı. Hatta buradaki grafikleri modelin iç mekanında bazı yerlerinde böyle karşımıza çıkıyordu motif olarak. Güzel bir tasarım vardı. Onu biraz bozmuşlar ve yeni Ocean serisi, Okyanus serisi yeni modellerinde de karşımıza çıkan bir stop lambalarının tasarımına yer vermişler. Diğer modellerle uyumlu olsun diye. Kötü değil açıkçası ama ben eski stopları da beğeniyordum açıkçası. Bir diğer fark da burada. Bu stopların arasında Build Your Dreams, yani işte rüyalarını inşa et gibi bir markanın sloganı, markanın ismi, açılımı burada karşımıza çıkıyordu. Artık onun yerine sadece kısa şekilde BYD logosunun yer verilmiş burada. Tamponun eski, yani alt kısımda tamponun eskisine göre daha sade ve şık olmasını beğendim. Orada biraz daha böyle tasarım noktasında oyuncaklı duruyordu en azından baktığımız zaman. Kırmızı detaylar vardı ama onu biraz daha sadeleştirmişler. Reflektörler artık ince yatay olarak karşımıza çıkıyor. Bu tasarımı da beğendim. Böyle güzel dokunuşlar yapmışlar açıkçası. İç mekanını henüz göremiyoruz. İç mekanda nasıl değişiklikler yaptılar? Mutlaka bu tarafta da güncellemeler olacaktır ama ben mevcut yerleşimi çok bozacaklarını düşünmüyorum. Neden? Yeni tasarım modellerinde de mesela Avrupa'da C-Line 7'yi görmüştük. Daha büyük, evet, crossover tarzı bir model. Onda da hani çok farklı bir yaklaşıma yer vermiyor iç mekanda. Genel olarak modelleri Ocean serisi içerisinde düşünürsek benzer iç mekanlı yerleşimine sahip. O yüzden makyaj Dolphin'de çok değişiklik olacağını düşünmüyorum bu tarafta. Teknik tarafta da yine çok fark eden bir şey yok. 70 kW, 130 kW ve 150 kW'lık motorlarla devam ediyor ki hani Avrupa'ya ve Türkiye'ye 150 kW'lık seçenek veriyor biliyorsun. Bunların son hızları 150 km/s ve 160 km/s ile sınırlı. Lityum demir fosfat batarya zaten B7'de de artık sabit. Blade batarya. B7 denince Blade batarya aklımıza geliyor. Lityum demir fosfat batarya kimyası aklımıza geliyor. Yeni Dolphin'in fiyatı bu arada Çin'de 13.700 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yani yine aslında iyi bir fiyat baktığımız zaman. Dolphin'in dediğim gibi yüzü biraz eskimeye başlamıştı. Çin'de en azından rekabette biraz geride kalmaya başlamıştı. Onun satışlarını biraz arttıracaktır. Belki ilerleyen süreçte makyaj Dolphin'i Avrupa'da ve Türkiye'de görürüz diye düşünüyorum.
Ya bence mutlaka yapmaları lazım. Yani bu gerçekten eski bir araba olarak görünüyor. Özellikle ön taraftaki tasarım arabayı olduğundan da küçük gösteriyor. Orayı zaten değiştirmesi lazımdı bence. O yüzden isabetli bir karar olmuş bu yenileme, makyaj. Evet, çeşitli seçenekler vardır ama bence Türkiye'de de üretilecekse mutlaka yenisinin üretilmesi lazım. Buna bakınca insan bunu görebiliyor. Çok da zorlamaya gerek yok. Zaten diğer konularda avantajı olduğunu biliyoruz. Ve hemen Xiaomi tarafına geçiyoruz. SUV modelinden ilk görüntüler geldi. Beklenen haberlerden bir tanesi de buydu. Evet. Yeni SUV'si YU7 olarak açıklanmış. Yeni Xiaomi YU7 önümüzdeki yılın ortasında resmi olarak tanıtılacakmış. Güzel haber. Bakalım Türkiye'ye gelecek.
Yani Türkiye'ye gelmesi tabii ki bunu mutlaka merak edenler vardır. İki kriterden dolayı açıkçası ben kısa ve orta vadede çok mümkün görmüyorum bunu. Birincisi zaten hepimizin malumu ek vergi. Çin'den ithal edilen araçlara %40'lık ek vergi var. Zaten Xiaomi hani çok uygun fiyatlı bir araç değil. Tabii. Türkiye'ye geldiğinde de özelliklerinden dolayı da belki çok uygun fiyatlı bir araç olarak kalmayacak. Velev ki hadi bunu göze aldık ve işte hani Tesla Türkiye özel motor seçeneği kısılmış, motor gücü kısılmış SR versiyonunu getirdi. Bununla ilgili bazı şeyler yaptılar, %10'luk dilime soktular diyelim. Ama şu var, şimdi zaten SU7 modeliyle Xiaomi Çin'deki talebi karşılayamıyor şu anda. 6 aylara, 7 aylara, 8 aylara varan bir bekleme süresi var. U7 de gerçekten beklenen bir model özellikle Çinli tüketici arasında. Bunu da kattığımızda şimdi şu an Xiaomi ikinci fabrikayı inşa ediyor talebe yetişebilmek için ama muhtemelen onu da yetiştiremeyecektir. Bunda da büyük bir talep patlaması olacaktır. Kısa ve orta vadede Xiaomi'nin gerçekten deniz aşırı ülkelere, farklı pazarlara açılması çok mümkün görünmüyor. Öncelikle yerel talebi doyurmak isteyecektir burada. Oradaki talebe karşılık vermek isteyecektir. O yüzden hani dediğim gibi kısa ve orta vadede Türkiye'ye gelmesi çok mümkün görünmüyor. En azından resmi olarak tabii ki birisi gider Çin'den alır, satın alır, getirtir ülkeye. Hani ona bir şey diyemiyorum ama baktığımız zaman resmi olarak çok yakında gelmesi mümkün görünmüyor. Tasarım olarak baktığımızda SU7'nin tasarımı gerçekten çok beğenilmişti. Aerodinamik bir tasarım var, güzel bir otomobildi. O tasarımı bozmadan SUV segmentine yedirmişler. Biraz Ferrari'nin SUV'sine genel silüet olarak benzetiliyor. Ben de benzettim açıkçası hani orada baktığımız zaman. Hatta böyle kopya çekmiş şeklinde bazı yorumlamalar vardı ama günümüzde zaten birçok otomobil birbirine benziyor. Otomotiv sektörüne bakarsan birçok modeli olan şuna benziyor, bu buna benziyor şeklinde yorumlayabiliriz. Bu yüzden hani açıkçası buna çok şaşırmamak lazım ama dinamik bir model. Yani çok böyle klasik SUV çizgilerine, SUV tasarımına bağlı kalmadan daha dinamik, daha sportif bir SUV tasarımı karşımıza çıkarmış burada Xiaomi. Bence güzel de yapmış. Özellikle Xiaomi'nin müşteri kitlesinin daha genç bir kitle olduğunu düşünürsek elektrikli araç tarafında bence onlara hitap eden bir tasarım olmuş. Bu noktada yüksek talep görecektir diye düşünüyorum. Dediğin gibi Haziran ve Temmuz 2025 gibi tanıtılması ve 2025 yılı içerisinde satışa sunulması planlanıyor. Yani aynı altyapıyı kullanıyor iki model. Şuradan anlıyoruz bunu. Yaklaşık 5 metre uzunluğa sahip, 1996 mm genişliğe ve 1600 mm yüksekliğe sahip, aks mesafesi 3000 mm. Yani SU7 modeliyle birebir aynı aks mesafesine sahip. Zaten burada iki modelde farklı altyapıları kullanması da pek mümkün değil. En azından maliyet açısından şu anda Xiaomi'nin sattığı her SU7'den fiyat olarak zarar ettiğini düşünürsek iki model içinde farklı altyapılar kullanmak böyle sürdürülebilirlik açısından çok iyi bir seçenek olmayacaktır marka için. Bunun dışında tabii otomobil resmi olarak tanıtılmadı ama Çin'de şu anda onay sürecinden geçiyor ve Sanayi ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı bu onayı veriyor biliyorsun. Her onay sürecinden geçen aracın da fotoğraflarını ve bazı teknik bilgilerini paylaşıyor. Bu bilgiler de bize oradan geldi. Oradan verilen bilgilere baktığımızda 2405 kilogramlık bir kuru ağırlığa sahip olacağını görüyoruz. Yani neredeyse 2,5 tonluk bir araç olacak. Bu çift motorlu versiyon için geçerli olabilir. Çünkü bakanlık sadece çift motorlu versiyonun verilerini açıklamış. 253 km saatlik bir son hız olacak. Yani baktığımız zaman yüksek hızlara çıkabilecek performanslı bir araç olduğunu söylemek lazım. Çift motorlu versiyonda 220 kW'lık ön aks üzerinde güç üreten bir motor olacak. Arka aks üzerinde de 288 kW'lık bir ekstra motor bulunacak. Yani toplamda neredeyse 700 beygire varan bir performanslı modelle karşımıza çıkacak Xiaomi. Burada U7 modelinde zaten 700 beygirden söz ediyoruz. 253 km/s son hız da burada çok şaşırtıcı olmuyor. Batarya olarak burada CATL kaynaklı nikel manganez kobalt batarya paketi görev yapacağını biliyoruz ama kapasite konusunda burada herhangi bir açıklama yok. Büyük ihtimalle SU7'deki gibi farklı versiyonlar olacaktır. SU7 biliyorsunuz standart, pro ve max olmak üzere farklı versiyonlar sunuyor ki yakında çok yüksek böyle 1500 beygirlik ultra versiyonu da çıkacak. Belki SUV'de böyle bir seçenek yaparlar mı bilmiyorum. Xiaomi ne yapar burada net olarak bilemiyoruz ama böyle 3 farklı versiyonla satışa sunulacağını düşünebiliriz. Bu arada Xiaomi SU7'nin Çin'de 215.900 yuan yani güncel kurla 1 milyon 34.000 TL civarında bir başlangıç fiyatına sahip. Baktığımız zaman U7 bunun daha üzerinde olacaktır ama çok fazla rekabet açısından Xiaomi'nin fiyat arttırabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Burada yakın bir fiyat bandında koyacaktır büyük ihtimalle U7'yi. Bakalım hani göreceğiz. 100 bin hedef koymuştu 2024'te. Bu 100 bini aştı. Yeni bir 130 binlik hedef koydu. Bu 130 bine de büyük ihtimalle erişecektir diye düşünüyoruz. U7 de büyük ihtimalle talebi arttırarak Xiaomi'nin yüzünü güldürecektir.
Vallahi doğrusu da bir şey. Arabaya bakıyorum diyorum çok keyifli görünüyor. Fiyata bakıyorum 1 milyondan bahsediyorsun. İnsanın içi cız ediyor yani böyle bir araçlara bakınca. Neyse peki. Hiç hayıflanmaya gerek yok. Bir sonraki habere geçiyorum. Stellantis'in ve nasıl okunur? Kettle mı? CATL.
CATL diyebiliriz.
CATL peki. İspanya'da LFP batarya fabrikası kuracak. Güzel, iyi haberler bunlar. Stellantis'in bu konudaki yatırımı. Stellantis zaten geçen hafta da böyle bir şey konuştuk. O yani bayağı yükleniyor bu tarafa. Çünkü yapmazsanız evet, geride kalıp zaten zor olacak. Yani bu elektrikli otomobiller konusunda daha çok hayıflanmaya başlayacağız anladığım kadarıyla. Ne sağlayacak bu fabrika, İspanya'daki fabrika?
Yani şöyle güzel bir işbirliği aslında. Daha önce anlaşma imzalamışlardı ama fabrika duyurusu tabii ki şimdilerde oldu. Biraz da böyle hani farklı onaylara tabi olacağı için açıkçası çok da beklemek istemediler diye düşünüyorum. Daha biliyorsun Avrupa Birliği işte komisyon onayları, farklı ülkelerden onaylar, İspanya'dan onaylar gerekiyor gibi. Ama güzel bir işbirliği. Bu fabrika için 4.3 milyar dolara varan bir yatırım yapılacak. Ve bu arada İspanya'nın Zaragoza kentinde kurulacak. Lityum demir fosfat batarya üretilecek. Bu tabii ki neyi sağlayacak? Şu anda Stellantis'in görece uygun fiyatlı modellerinde zaten lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Mesela işte 2025'te Türkiye'ye gelecek Opel tarafında Frontera modeli var. Citroen tarafında EC3 var. Hani bu modellerde zaten 44 kWh'lik lityum demir fosfat batarya kullanılıyor ama Çinli bir üreticiden tedarik ediyor bunu Stellantis grubu. Bunu CATL ile beraber Avrupa'da üretecek olması, kendi ortaklığında, kendi ortak girişiminde üretecek olması tabii ki maliyet açısından Stellantis'in biraz daha rekabetçi olmasını sağlayacaktır. Maliyeti burada düşürecektir. Biraz daha düşük maliyetli otomobiller satmasını sağlayacaktır tabii ki. O yüzden hani belki bu ilerleyen süreçte Avrupa pazarı için ve doğrudan tabii ki Türkiye pazarını da ilgilendirdiği için Stellantis modelleri arasında, markalar arasında daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller görmemizi de sağlayacaktır diye düşünüyorum burada. Bize katkısı bu olabilir.
Çok güzel.
Bunun için ortak bir girişim kurulmuş. Bu girişimde CATL %50 paya sahip olacak. Stellantis'in payı ise STLA İspanya ve STLA Fransa arasında %40 ve %10 olacak şekilde bölünmüş. Yani buradan şunu anlıyoruz. Aslında fabrikada söz sahibi olacak taraf CATL. Zaten CATL hani batarya tarafında deneyimli yani olan şirket. Çin'de %45 pazar payına sahip. Yani az bir pazar payı yok. Dünya devi diyebileceğimiz bir şirket. Söz sahibi olması da açıkçası burada bizleri şaşırtmıyor. Eğer pazardaki dinamikler, Avrupa pazarındaki dinamikler, elektrikli araçlara yönelik talep düşmezse, artmaya devam ederse ve hükümetlerden tabii ki gerekli desteği görürlerse yıllık üretimin 50 gigawatt saat seviyesine çıkabileceğini belirtmişler burada ki hani bu da aslında düşük bir seviye değil. Evet. Ama bunun pazar dinamiklerine bağlı olduğunu net bir şekilde ortaya koymuşlar yaptıkları açıklamada. Böyle güzel detaylar var. Dediğim gibi ilerleyen süreçte Stellantis'in B ve C segment araçlarında daha uygun fiyatlı bataryalar sayesinde daha uygun satış fiyatları görebiliriz. Bize katkısı bu olacak bu çalışmanın, bu ortaklığın. Güzel haberler bunlar.
Peki o zaman bir son haberimize geçelim. Bir gelişme de aslında içten yanmalı araçlarla ilgili. Dünyanın ilk dişli CVT şanzımanı geliştirildi. Doğru mu düşünüyorum? Bunu içten yanmalılar için bir konuşmam lazım.
Evet.
Peki elektrikli otomobiller için vites konuşamaz mıyım?
Yani elektrikli otomobiller için klasik şanzımanlardan konuşmak çok mümkün değil. Onlarda şanzıman olarak tabir edebileceğimiz bir sistem yok zaten. Direkt tek vitesli zaten geliyor bunlar ama biliyorsun hani mesela Türkiye'de de satılan Porsche Taycan iki vitesli olarak geliyor. Bunu da ne yapıyorlar? Hani iki vitesli kullanmalarının sebebi de biraz daha yüksek hızlarda Taycan'da performansı arttırmak adına kullanılıyor. Mesela yeni CLA kullanacak bunu, yine iki vitesli olarak gelecek. Onda da biraz daha verimliliği arttırmak. Bunun da sebebi şu, ikinci viteste elektrik motorunun devrini optimum seviyede tutup oradan oluşabilecek ısı kaybını engellemek, oradan biraz daha düşük devirde çalışıp, optimum devirde çalışıp onun enerji tüketimini azaltmak, optimum seviyeye düşürmek açıkçası. Ama burada tabii ki CVT dediğimizde işte değişken oranlı şanzıman dediğimizde burada içten yanmalı motorlu araçlar için diyebiliriz bunu, elektrikli araçlar için. Çok belki değişik versiyonları belki ilerleyen süreçte kullanılabilir ama bunun içten yanmalı motorlu araçlar için geçerli bir sistem olduğunu söylemek lazım.
Evet, o zaman bu yeni CVT şanzıman ne getiriyor, ne değiştiriyor klasiklere göre?
Yani şöyle, ben detaylarını incelediğimde gerçekten güzel bir mühendislik çalışması yaptıklarını söylemek lazım. Güzel bir araştırma olmuş. Keşke hani bunu 4 yıl 5 yıl önce yapılabilseydi. Elektrikli otomobiller bu kadar hani günümüzde baskın hale gelmemişken, elektrikli otomobil satışları bu kadar öne çıkarılırken, içten yanmalı motor, 2035'te içten yanmalı motor yasağı gelmesi planlanıyor Avrupa'da biliyorsun. Biraz daha önce yapsalarmış daha iyi olurmuş diye düşünüyorum ama içten yanmalı motorlar devam ederse ne katkı sağlayacak? Öncelikle biliyorsun CVT'lerin belli bir çalışma mantığı var. Diğer şanzımanlar gibi sabit dişlilerle değil. Bunda nasıl bir sistem var? Kayışlı sistem. Önceden tabii ki kayış kullanılıyordu ama biraz daha yenilerinde işte zincir kullanılıyor. Metal bir kayış olarak adlandırabileceğimiz bir sistem kullanılıyor. İki tane kasnak arasında bu kayış döndürülüyor ve aktarımın yapılmasını sağlıyor. Bu kasnaklar açılıp kapanıyor. Bu açılma kapanmayla bu oranlar, şanzımanın oranı, vites oranları değişiyor. Ve aslında belli bir oran değil. Mesela normal şanzımanlar ne olur? 6 ileri olur, 7 ileri olur, 8 ileri olur. Aslında bunda öyle bir kavram yok. Sayamayacağımız derecede değişken bir oran kullanabiliyor. Bu kayış döndükçe ve kasnaklar açılıp kapandıkça bu oranlar değişebiliyor. Böyle bir aktarım sağlıyor. Ama CVT'nin bu sistemin kendine has dezavantajları var. Bu dezavantajlardan en önemlisi de verimlilik tarafında biraz düşük kalması. Yani bu tabii ki kayışla dönüş olduğu için burada sürtünmeden kaynaklı bazı kayıplar, güç tarafında kayıplar yaşanabiliyor. Örneğin burada hemen şöyle haberdeki verilen detaya atıfta bulunarak söyleyeyim.
Tamam.
Burada klasik CVT'lerde sorunsuz ve sürekli vites değişimi sağlıyor ama sürtünme kayıpları nedeniyle %70 ve 86 oranında arasında bir verimlilik sağlanıyor ama baktığımız zaman manuel şanzımanlarda veya işte bu sabit dişlerle yapılan temaslarda yapılan şanzımanlarda bu verimliliğin %95-98 oranına vardığı belirtiliyor. Burada asıl amaç aslında tabii ki bu dişlilerle burada oluşan kaybı önleyip biraz daha verimli bir şanzıman ortaya çıkarmak. Yani CVT'nin aslında dezavantajlarını ortadan kaldırmak. Biraz hani dişli sistemine geçip CVT'yi biraz daha modernleştirmek gibi düşünebiliriz bu tarafta. Nasıl bir sistem kullanmışlar? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Yani dediğim gibi hani mühendislik tarafında gerçekten çok kafa yorulmuş, çok üzerinde çalışılmış bir sistem. Böyle genel olarak baktığımızda planet dişli olarak adlandırabileceğimiz bir sistem kullanılıyor burada. Ki hani videoda da merak, şöyle bir şey yapacağım. Burada bunu aktarıyor olacağız görsel olarak. Videoda da çalışma prensibini az çok gösteriyor. Aslında sabit dişliler yok burada. Planet dişli sistemi arasında 3 tane küçük dişli ve bu küçük dişliler 3 tane kasnağa bağlı. Onlar da kendi aralarında tabii ki dişlilere sahip ve sabit durmayan, hareket edebilen kollarla kontrol edebiliyor bu 3 tane dişli ve baktığımız zaman aktarmayı bu dişliler sağlıyor. Bu dişliler sürekli dönmüyor. Belli bir hareketli kollar sayesinde belli bir derecede dönüp yani torku tekerleklere iletip belli bir seviyeden sonra durup geri çekilerek tekrar aslında hareketi sağlaması amaçlanıyor. Ama bu üç dişli eş zamanlı olarak sürekli döndüğü için bu hareket sürekli olarak ve değişken oranlarda motordan o gelen torku tekerleklere iletebiliyorlar. Aslında bir nevi CVT ile beraber benzer bir sistem kullanılmış. Yine değişken orana sahip, belli bir oranı, sabit oranı yok ama farklı dişli sistemini, 10 dakika iş sisteminin dişli sistemini kullanmışlar. Böyle güzel bir sistem olmuş. Tabii ki bunun da dezavantajları yok mu? Var. En büyük dezavantajı yani mekanik sistemlerde veya elektronik sistemlerde, otomobillerde kullanılan sistemlerde bir işi ne kadar az parçayla, ne kadar basit olarak yaparsan o kadar geri dönüşü iyi oluyor. Ne tarafta geri dönüş iyi oluyor? Sağlamlık açısından, bozulabilirlik açısından ve bozulduğunda işte bunun tamiri nasıl olur, ne kadar maliyetli olur, bu açıdan ne kadar basit olursa, basit bir sistem olursa o kadar iyi. Ama bunda yüksek bir mühendislik olsa da daha yüksek oranda bir yüksek bir mühendislik olsa da daha karmaşık bir sistem olduğu için üretilebilirlik açısından maliyeti yüksek olacaktır bir. İkincisi de bozulduğunda atıyorum herhangi bir sıkıntı çıktığında tamam. Bunun tamiri de gerçekten bence yani yüksek olacaktır. Evet,
normal şanzımanı bile düşününce pahalı oluyor da hani böyle bir şanzımanda evet iştahı da. Yani verimlilik meselesi tabii ki tamir edilebilirlikle de çok ilgili bir konu. Çok pardon. Etkiliyor. Direkt etkiliyor. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Ben burada haberde şey de görüyorum. Bisiklet dişlerini falan da görüyorum. Onlar da evet. Kullanılabilen şeyler anladığım kadarıyla. O yüzden zannediyorum belli bir süre galiba kullanılmaya başlanmış herhalde. Zaten yani mutlaka bunları böyle uzun testlerden geçirmeden bu tip araçların içerisinde platformlara yerleştirmek de pek de mümkün olmaz diye tahmin ediyorum.
Ya evet yani otomobillerde kullanılmasa bile günümüzde işte bisikletlerde kullanılabilir, motosikletlerde kullanılabilir. Aslında kullanım alanı var yani bu geliştirilip ticarileştirme açısından gerçekten maliyet açısından üretilebilir, seri üretime geçirilebilir bir seçenek olduğunda birçok alanda kullanılabilir. Tam elektrikli otomobillerde artık otomobillerde artık elektriğe geçiyoruz hani buna ne gerek var diye düşünebiliriz ama farklı alanlarda, farklı sektörlerde kullanımı hala devam edebilir.
Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gerçekten keyifle dinledim her zaman olduğu gibi. Bazen yani acaba fazla mı kestim diye düşündüm. Umarım seyircilerimiz bu anlamda kızmazlar. Tekrar ağzına sağlık. Uzman sözü sana bırakıyorum her hafta olduğu gibi.
Evet ben de o zaman her zamanki gibi kapanışı yapayım. Lütfen Otogündem serisini izliyorsanız, beğeniyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz önce abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğen tuşuna basmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Bunlar bizim için, motivasyonumuz için ve YouTube algoritması için önemli. Sadece birkaç saniyenizi alacak işlemler. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.